Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Serkam Radyo'da iftar sevincine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şu anda bizleri Türkiye ve dünyanın dört bir yanından dinleyen, bizlere kulak veren bütün dinleyenlerimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Bugün 25 Ramazan 1440 Perşembe değerli dinleyenler ve Ramazan'ı yavaş yavaş uğurlamaya başladığımız bu günlerde İftar Sevinci programında sizinle yeniden birlikteyiz ve bu saat dilimini sizinle paylaşacağız. Bu iftar heyecanını, bu iftar sevincini sizinle paylaşmak üzere hanelerinize, iş yerlerinize, arabalarınıza bu akşam da misafir olacağız efendim. Değerli dinleyenlerimiz, İftar Sevinci programının bugünkü misafirini hemen sizinle paylaşmak istiyorum. 25 Ramazan akşamında İftar Sevinci'nde ikinci bölümde Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız, Hüdayi Vakfı Yurt İçi Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Adem Ergül Bey'i misafir edecek ve Sami Efendi ile Musa Efendi Hazretlerini konuşacaklar, onları yad edecekler. İkinci bölümde bu güzel müstesna sohbeti kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz değerli dinleyenler. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi Kur'an-ı Kerim ve mealine kulak verelim. Sonrasında tekrar burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Hucurat Suresi 6-11. Ayetler. Okuyan Yunus Balcıoğlu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم.
يونس Balcıoğlu'nun tilavetinden Hucurat Suresi 6 ila 11. ayetleri dinlediniz.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İftar Sevinci programına devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, hayırlı iftarlar diliyoruz ve programımıza güzel bir eserle devam ediyoruz.
Alma tenden canımı, aman Allah'ım aman, görmeden cananımı, aman Allah'ım aman. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, koyma bizi firkate, aman Allah'ım aman. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, hu hu hu, illallah. Bir kez yüzün babına yüz süreyim, canım anda vereyim, aman Allah'ım aman. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, hu hu hu, illallah. Canın şükrane kurban etsin canane, atma daim hicrane, aman Allah'ım aman. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, hu hu hu,
illallah. Efendim, Ramazan boyunca Erkam Radyo'da İftar Sevinci programının ilk bölümünde Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimlerini aldık. Her gün bir ülkeye telefon bağlantısıyla kulak verdik ve orada yaşanan Ramazan sevincini, Ramazan heyecanını ve Hüdayi Vakfı'nın oradaki çalışmalarını dinledik, evlerinize, hanelerinize, gündeminize taşıdık sizin. Ve bugün de yine bir başka ülkeye gideceğiz ve bakalım neredeyiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da İftar Sevinci programında birliklerimize devam ediyoruz. Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimlerini almaya devam ediyoruz ve şimdi de aslında bize çok uzak olmayan, hemen yanı başımızda acıların yaşandığı Suriye'ye gidiyoruz bu akşam ve Suriye'de şu anda telefon attığımızda Hüdayi Vakfı İnsani Yardım Saha Operasyon Yöneticisi Ahmet Doğan Bey var. Ahmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba.
Hoş bulduk. Esselamu Aleyküm. Öncelikle Erkam Radyo'nun değerli dinleyicilerinin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'i hayırlara vesile olsun inşallah.
Aleyküm selam Ahmet Bey. Şimdi Suriye'desiniz. Suriye'nin neresindesiniz tam olarak? Hüdayi Vakfı olarak orada neler yapıyorsunuz? O çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Bir de şunu da sizden rica edeceğim. Orada Ramazan, muhtemelen kamptasınız, mülteci kampındasınız. Orada Ramazan nasıl idrak ediliyor, nasıl yaşanıyor? Bundan da bahsederseniz seviniriz Ahmet Bey.
Tabii ki. Şimdi biz 2019 Hüdayi Vakfı'nın iftar ve Ramazan kumanyası programı kapsamında Suriye'deyiz. Ama biz Ramazan harici de zaten sürekli olarak Suriye'ye gelip gidiyoruz. Şu an İdlib bölgesindeyiz. Bu akşam inşallah bir iftar programımız olacak. Onun hazırlıklarını yaptık. Sahadan şu an henüz yeni gelmiş sayılırız. Birazdan da sahaya döneceğiz inşallah. Öncelikle yani Suriye hakkında biraz konuşmak gerekirse, hemen yanı başımızdaki yan komşumuz Suriye, yani alt mahallemiz sayılır ve savaşın 8 yılını geride bıraktık burası. Aslında bu dünyada en uzun süreli iç savaş yaşayan ülkelerden biri olarak tarihe geçmiş oluyor yani Suriye.
Evet.
Tabii bazı faktörler var. Yani Türkiye kendi sınırlarını garanti altına alma adına bu savaşa müdahil oldu. Şimdi savaşın ardından ne kaldı diye bakacak olursak, şimdi Halep, Guta, Hama, Humus, Dara gibi birçok yerleşim alanları burada kimyasal silah ve hava bombardımanı ve sokak çatışmalarıyla vurulmuş durumda. 2011 Mart ayıydı, evet yanlış hatırlamıyorsam. 2011 Mart ayından bu yana yüz binlerce kişi hayatını kaybetti burada.
Evet.
Milyonlarca kişi dünyanın farklı ülkelerine, hiç tanımadıkları, bilmedikleri yerlere mülteci olarak gitmek zorunda kaldı.
Evet.
Şimdi Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı olarak Suriye'de ne yapıyoruz diye soracak olursak,
evet,
Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı savaşın ilk başladığı yıllardan beri bu Cilvegözü, Öncü Pınar, Çoban Bey, Mürşit Pınar, Karkamış, bu sınır kapılarından öncelikle İdlib, Azez başta olmak üzere Cerablus, Elbap, Afrin, Bayır Bucak, Kuzey Hama ve Halep'in kırsal bölgelerindeki mağdur halklara, buradaki kamplara yönelik her sene yüzlerce tır insani yardım malzemesi gönderiyor ve göndermeye devam ediyor. Bu yardımların çoğu İdlib bölgesinde dağıtılıyor.
Evet. Yani
Hüdayi Vakfı'nın hemen hemen her hafta sonu insani yardım ekiplerimiz sahaya iniyor. Bu konteyner kamplarda, altyapının yetersiz olduğu çadır kentlerde, kırsal alanlarda, metruk binalarda böyle yaşamaya çalışan, çaresizlikler içinde yani savaş mağduru olan ailelere barınma desteği, gıda desteği, eğitim desteği, sağlık gibi temel insani ihtiyaç malzemelerini ulaştırmaya çalışıyor. Ayrıca bölgedeki ekmek fırınlarına da her ay düzenli olarak 2 tır un gönderiyoruz. Şimdi Ramazan'a dair tabii ayrıyeten bir coşku var burada. Ramazan sevinci var. Yine erzak paketleri dağıtıyoruz burada. İftar sofraları açıyoruz.
Evet.
Yani ayrıca vakfımız hayırseverlerinin gönderdiği adak kurbanları var. Bu Ramazan'da daha da fazlalaşıyor.
Hı hı.
Bu adakları kestirip buradaki zaten çocukların çoğunun kan değerlerinin düşük olduğunu söylüyorlar. Bu yetersiz beslenmeden ve etin tüketilmemesinden dolayı. Biz de bu adak kurbanlarını kestirip buradaki yetimhanelere, kamplara dağıtmaya çalışıyoruz ki besin değeri fazla olduğu için.
Evet.
Tabii bu saldırı sonucu dul kalan aileler var. Onlara nakdi yardımlarımız var. Nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Bölgedeki camilerin halılarını yeniliyoruz. Dini eğitim veren medrese ve Kur'an kurslarındaki öğrencilere ve hocalara da destek veriyoruz bu anlamda.
Evet.
Tabii şimdi bu çocukların sağlık, eğitim, temel hizmetlere erişiminde biraz da genelde güçlük çekiyor bunlar. Bir de bizim farklı bir kardeş vakfımız var. Bu konuda çalışmaları olan, yani tamamı gönüllü doktorlardan oluşan ve onlar da hemen hemen her hafta sonu bölgeye gelerek kamplardaki binlerce çocuğa sağlık taramasında bulunan ve ilaç desteği veren Şifa-i Alem diye bir dernek var. Aleme şifa dağıtan bir dernek. Buradaki gönüllü doktor abiler de gerçekten gayretli. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim güç kuvvet versin. Onlar da her hafta sonu sahada sağlık hizmeti veriyorlar.
Ahmet Bey, tabii yavaş yavaş bayrama da yaklaşıyoruz. Ramazan ayının son dilimindeyiz. Ramazan bayramına dair oradaki Suriyeli kardeşlerimizde bir umut, bir sevinç var mı? Ramazan onlara nasıl uğramış, nasıl bir etki uyandırmış? Her şeye rağmen insanlardaki o son hali sizden dinlemek istiyorum.
Tabii şu anda bir Ramazan sevinci var burada. Tabii Ramazan'ın havası var, huzur iklimi var burada. Ayrıca bu Türkiye'deki akrabası olan Suriyeli kardeşlerimiz var. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'den izin veriyorlar bu kardeşlerimize, evet, bayram münasebetiyle. Ve şu anda da Suriye'ye gelişler başlamış durumda. Hatta sabah biz gelirken Cilvegözü kapısında bir yoğunluk vardı. Orada bunların resmi işlemlerini tamamlayıp içeriye gönderiyorlar. İçeride de minibüslerle farklı bölgelere dağıtım yapıyorlar. Ve bu hasret çeken, tabii ülke özlemi çeken, akraba hasreti çeken bu kardeşlerimiz de bayramlarda kavuşuyor birbiriyle, burada kalan akrabalarıyla, ayrı düştükleriyle. Evet. Onun yoğunluğunu gördük bugün. O Kurban Bayramı'na kadar devam edecek tahmin ediyorum. Orada evet, bayağı büyük bir ilgi var.
Son olarak şunu sorayım Ahmet Bey. Tabii siz orada yakından gördünüz yaşananları, oradaki durumu. Burada bizi Türkiye'den ve dünyanın birçok noktasından dinleyen kardeşlerimize, dinleyenlerimize bu yapılan yardımların önemi noktasında ne gibi bir çağrıda bulunmak istersiniz? Bu çağrınızla noktalayalım sohbetimizi.
Ya burada tabii bir lokma ekmeğin bile kıymetli olduğu bir yer. Şimdi biz kendi İftar sofralarımızda, yani iftarda ne hazırlasak ya da işte bu akşam ne yemek yapsak diye düşünürken, burada iftarlık
bulabilecek miyiz diye,
olacak evet mı? Tabii tabii, yani iftarlık bir tas çorba bulabilecek miyiz diye düşünen aileler var. O bakımdan Türkiye'de bu insani yardım noktasında gerçekten çok felaket. Bunu buradaki kardeşlerimiz de farkında biliyorlar. Bu Ramazan dolayısıyla çok daha fazla oluyor. Yani buradan teşekkür ediyorlar Türk halkına.
Evet.
Ayrı bir teveccüh var. Sadece Suriye'de değil, yani bütün mazlum coğrafyanın hepsinde gördük bunu. Rabbim yapılan yardımları kabul eylesin. Buradan hayırseverlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Katkı sağlayan herkese Allah razı olsun.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. İftar Sevinci programında Suriye'de, İdlib'de, orada yaşananları, oradaki iftar sevincini, buruk da olsa Ramazan sevincini bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey.
Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz.
Kolaylıklar, selamlar gönderiyoruz Suriyeli kardeşlerimize. Değerli dinleyenler, Hüdayi Vakfı İnsani Yardım Saha Operasyon Yöneticisi Ahmet Doğan Bey telefon attığımızdaydı. Suriye'nin İdlib bölgesinden orada yaşananları sıcağı sıcağına bizimle paylaştı. Gerek iftar sevincini, gerek oradaki Hüdayi Vakfı çalışmalarını aktardı. Teşekkür ediyoruz bir kez daha ve Suriye'ye, İdlib'e, oradaki kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz İstanbul'dan.
Elveda bizden sana ey şehri rahmet, elveda.
Elveda bizden sana ey şehri rahmet, elveda.
Değerli dinleyenler, iftar sevincine devam ediyoruz. Sırada sokak röportajları var. Sami Zorlu ve Safa Ulusoy Üsküdar Meydanı'nda "Şükür nedir?" diye mikrofon uzattı Üsküdarlılara. Bakalım hangi cevaplar verildi? Gönül sözlüğünde şükürün karşılığı neler? Birlikte dinleyelim.
Şükür kelimesi seni ifade ediyor. Öncelikle isminiz?
İsmim Erhan Sipahi. Şükür kelimesi yaratana hamd etmek, şükretmektir. Vermiş olduğu bütün nimetlere karşı.
Peki Ramazan ayı ile birlikte ilişkilendirdiğinizde şükür kelimesi ne ifade eder? Gönlünüzden neler kopar?
Ramazan'la beraber şükür kelimesi yaratıcımızın, Rabbimizin bizim gibi aciz kullarına güzel bir aya bizi kavuşturması ayrı bir nimettir. Yani hem şükürdür ama ayrı bir nimettir. Yani Ramazan'a kavuşabilmek, onu zikredebilmek, onu anabilmek, ona ibadette bulunmak bu şükrün en güzelidir.
Şükür kelimesi yani Allah'a hamd etme, teşekkür etme anlamına gelir verdiklerine karşılık. Ramazan'la alakalı düşündüğümüzde Ramazan tabii belirli, günün belirli bir vaktinde aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz. Yeme içmeden uzak kalıyoruz. Normal zamanlarda böyle bir şey yok. Yiyoruz, içiyoruz. Yani elimizde olanları Ramazan'da daha fazla idrak edebilme şansımız var. Allah'ın bize verdiklerinin kıymetini anlama şansımız var. Bunun için şükrümüzü daha da arttırmalıyız. Yani şükrümüzün artmasına vesile olur Ramazan. Bu şekilde idrak edersek yani öyle düşünüyorum.
Bana Bediüzzaman Said Nursi'nin fikir, zikir, şükür kavramını hatırlatır. Söylenmediği zaman ruhu daraltır, söylendiği zaman da rahatlatır. O yüzden her zaman şükür. Yani oruç tutarken farkında olmadığımız, mesela yemek yemenin, su içmenin vesaire, bu şekilde farkında varmadığımız duyguları her zaman hatırlatıyor şükür. O yüzden hep iftardan sonra, sahurdan önce vesaire hep şükrederiz yani.
Ben şükür deyince aklıma yaşadığım dertleri düşünüyorum, sıkıntıları düşünüyorum. Başka insanlar, daha zor durumda olan insanları düşünüyorum. Ve Allah'ın verdiği nimetleri aklıma geliyor.
Allah'ın varlığını düşünüyorum ilk olarak. Şöyle Ramazan'la bağdaştırdığım zaman Allah'ım diyorum, şükürler olsun bize bu kadar nimeti verdin. Bunu bulamayanlar var. Kolumuz bacağımız tutuyor, şükürler olsun. Her zaman kötü anımda da böyle şükrediyorum. Hani olmayan da var, onları düşünüyorum. Ve her zaman ne olursa olsun şükretmek gerekiyor. Çünkü daha beterin beteri var bu dünyada. Allah'ımıza şükürler olsun diyorum.
Şükür bir sürü manası var. İlk başta tabii ki Allah'a hamd etmek, Allah'ın verdiği nimetlere kıymet vermek, değer vermek, şükretmek, teşekkür etmek. Yani her halimize şükretmek lazım yani şu an. Gerçekten bollukta yaşıyoruz. Onun için manası bu bana göre yani. İslami bir deyim. Yani insanlar hasta olduğu zaman da şükretmeli, sağlıklı olduğu zaman da şükretmeli, varlıkta olduğu zaman da şükretmeli, yoklukta olduğu zaman da şükretmeli. Çünkü hepsi Allah'tan. Şükürün ayrıyeten Allah katında bir, nasıl diyeyim, Allah katında hem yoklukta hem varlıkta şükrettiğin zaman hepsinin Allah katında bir değeri var. Bunu da bilmek lazım, bilinçli olmak lazım yani. Şükürün manası budur kardeşim.
Bu dünyaya geliş amacımız, en temelinde yapmamız gereken şey şükürdür. Allah'ın bizden istediği en büyük şey budur. O yüzden her halimize her daim şükretmeliyiz. Ramazan'da, ya sadece Ramazan'da değil de her zaman kendimizden daha kötü durumda olanları düşünüp, hani özellikle Ramazan'da hani çalışan birini düşünsen mesela, sen evde rahat rahat iftarını yapan birisin. Mesela çalışan, çok zor durumlarda olan birini düşünüp o yediğin güzel yemekleri ya da kötü yemek yiyorsan ona bile şükredebilirsin. Ki Ramazan'da hani sevaplar kat kat daha fazla. Şükür hani Ramazan'da daha da gerekli olan bir şey. Çünkü Ramazan bizi Allah'a hatırlatıyor.
Efendim Erkam Radyo'da İftar Sevinci programında birlikteliğimiz devam ediyor. 25 Ramazan 1440 Perşembe akşamında ve birlikteliğimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Daha doğrusu bu bölümü noktalayacağız. Birazdan ikinci bölümde stüdyomuzu Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve kıymetli misafirine devredeceğiz. Ki bugünkü misafirimizi de bir kez daha sizinle paylaşmakta fayda var. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Yurt İçi Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Adem Ergül Bey bu akşamki misafirimiz. Değerli dinleyenler ve Sami Efendi Hazretleri ile Musa Efendi Hazretlerine dair konuşacaklar, onlardan hatıralar nakledecekler ve onları yad edecekler. Bu müstesna sohbeti kaçırmayınız efendim. Ve bu akşam İstanbul için iftar vakti saat kaçta, hemen onu da paylaşarak günün duasıyla noktalayalım bu bölümü. Değerli dinleyenler, 25 Ramazan Perşembe akşamında İstanbul için iftar vakti 20.35. İnşallah o vakit gelince sofralarda bir heyecan, bir neşe, bir güzellik olacak ve o güzel nimetlerden inşallah afiyetle tadacağız ve bugünü de bu şekilde orucumuzu açarak tamamlamış olacağız 20.35'te ve şu anda şu sıralarda belki oruçlarını açan, iftar sofralarında bizlere kulak veren dinleyenlerimiz varsa onlara da selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz, afiyet olsun diyoruz. Ve şimdi sırada günün duası var. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'ım, beni bugün de velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyan kimselerden kıl. Ey peygamberlerin kalplerini koruyan yüce Rabbim. Amin.
Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, böyle bir güzel Ramazan akşamında iftar sevinci programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi bu sevinci bizimle beraber paylaşmak ve sizlere bilgi aktarmak üzere güzel bir hoca efendiyi davet ediyoruz. Bugünkü misafirimiz de Adem Ergül Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Adem Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederim.
Allah razı olsun, şeref verdiniz.
Hayırlı iftarlar diliyoruz.
Şimdi bizim bu programlarımızda özellikle sizinle konuşmayı istediğimiz şey, sohbetimizi iki bölüm yapacağız. Birinci bölümde Hacı Sami Efendi Hazretleri'ni, yani İnşallah. Onun kimliği, kişiliği, ibadet hayatı, nasihatleri, bizim kulağımıza küpe gibi olan ve iliğimize kadar işleyen nasihatleri. İkinci bölümünde de Hacı Musa Efendi Hazretleri'ni yad edelim istiyoruz.
İnşallah.
Çünkü Peygamber Efendimiz salih insanların anıldığı meclislere rahmeti ilahi yağar buyuruyor. Hatta Mevlana da diyor ki, bu yağan yağmuru siz gökten yağan yağmur zannetmeyin. Ama dinleyenler nezdinde onlara benzemek, onlar gibi olmak duygusu meydana getirse eğer, gelirse esas yağan rahmeti ilahi budur. Sizin de anlattıklarınızdan inşallah dinleyicilerimiz nezdinde her zaman imrendiğimiz, gıpt ettiğimiz bu güzel insanlara benzeme duygusunu yeşertirsek eğer, bu sohbet başarılı olur.
İnşallah.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam. Öncelikle muhterem hocam, böyle rahmet ayında rahmetin nüzulünü, üzerimize inmesini çoğaltacak bir program yaptığınız için size teşekkür ediyorum.
Estağfurullah, evet.
Hakikaten.
Gayemiz o.
Elhamdülillah. Güzel bir zaman, Ramazan-ı Şerif, rahmetin nüzul ettiği bir zaman ve salihlerin anılması, bu ikisi bir araya gelince rahmetin coşması anlamına gelir. Tabii Mahmud Sami Ramazanoğlu, Kuddüs-i Sırruh Hazretleri 1892 ve 1984 yılları arasında bereketli bir ömür yaşamış bir büyüğümüz. Hem ömrün uzunluğu itibariyle Cenab-ı Hak ona bir bereket vermiş, 90'lı yıllar gibi bir ömür yaşamış, hem de içini doldurmuş hocam, yani en önemli şey içini doldurmuş. Bu Allah dostlarında, tabii Yüce Rabbimizin her bir dostunda farklı farklı tecellilerini görüyoruz esasen. Mesela bazı zevat var, çok bereketli bir meyve misali. Etrafında yine kendine benzer nice nice insanlar yetiştirebilmiş. Kimisi kendi içinde derinlik yaşamış. Allah katında tabii derecelerini bilemiyoruz hiçbirinin ama kamuya yansıyan, bizlere yansıyan, evlatlarına yansıyan, sevenlerine yansıyan ya da yaşadıkları coğrafyaya yansıyan güzelliklerine bakınca da Sami Efendi Hazretleri'nin bir kere hocam makbulu halk diyelim. Yani halkın bir makbulu olduğunu, mahbubu olduğunu hissediyoruz. Musa Efendi en iyi tanıyanlardan birisi, onu biliyorsunuz. Yanında 22 sene aktif hizmette bulunmuş bir zat. Yani onların dediği, hemen herkesin efendim Melek Sami Efendi dediği bir zat olarak biliniyor. Sami Efendi Hazretleri'nin tabii bu seviyede sevilmesinin temelinde elbette kesbi dediğimiz, yani kendi gayretleri, kendi altyapısı, o yetişme süreçleri, bilgi birikimi, hizmetleri, fedakarlıkları var. Ama bir de hakkın takdiri var. Değil mi hocam? İstidadı var.
Amenna,
tabii. Yani hakikaten mesela anlatıyorlar işte Sami Efendi Hazretleri'nin o yetişme süreçlerinde hele hele çocukluklarından itibaren o aile, Ramazanoğlu ailesi malumunuz bilinen bir aile. Beylikler döneminde bilinen bir aile. Kendisi son derece helal lokmaya hassas bir insan. Atalarından, analarından neyse, sülaleden, kendisine intikal eden birçok şeyi infak ettiğini anlatır tanıyanlar. Olur ya.
Mirası kullanmamış.
Mirası kullanmamış.
Ama burada bir de şey var ya.
Buyurun hocam.
Bir asaleti var tabii.
Hocam Halit bin Velid tabii.
Tabii bir Ramazanoğlu tabii. Ailesinden ve Halit bin Velid'e kadar uzanan bir nesep, silsile var.
Hocam nesep önemli. Yani
görgü var.
Bak, efendim, görgü var tabii.
Bir de burada esasında alın teri elemeyle geçinmeye, Allah'ın Resulü'nün verdiği önem kadar da titiz davranmak.
Titiz davranmak var. Hocam Efendimiz nesep de sahastır diyor ya, buyuruyor ya.
Evet.
Nesep de geçici. Yani bazı hastalıklar geçtiği gibi.
Ya irzi olduğu
tabii,
gibi.
Tabii kabiliyetlerde, istidatlarda, melekelerde de bir geçiş oluyordur mutlaka. Yani seçkin bir aile, bir medeniyet görmüş bir aile. Buyurduğunuz gibi görenek, gelenek önemli burada. Bir de artı o dönemin belki en güçlü eğitimlerinden birisini de almış. Yani hukuk fakültesini o dönemin
birincilikle bitirmiş. Ya.
Şimdi hukuk fakültesi demek önemli bir fakülte. O dönem itibariyle de öyle. İnsanın muhakemesine adeta muhakemesini geliştiren, muhakemesine muhakeme katan, insanı böyle hikmet ehli yapabilecek bir bakış açısı kazandıran bir alt yapı eğitimi var. O dönemin hukuku çok önemli. Hatta anlatırlar Sami Efendi Hazretleri meselelerin çözümünde şöyle üçlü bir tasnif, üçlü bir sıralama takip edermiş. Bir, ayet-i kerimeler varsa hocam ayet-i kerimelerden okurmuş. Habibullah Efendimiz'in sünnetinden varsa ondan okurmuş. Bir de mecelleden okurmuş. Çoğu yani. Zaman mecelle kaydeleri de bu iki ana kaynaktan süzülmüş prensipler. Dolayısıyla mesela bakıyorum toplumda ya da tarihimizde ariflerden son derece etkili olan şahsiyetlerde böyle bir altyapı da var. Yani zahiri ilim altyapısı var.
Tabii.
Bakıyorsunuz.
Tabii.
Mevlana'da bu var hocam.
Tabii.
Hacı Bayram Veli'de bu var.
Bir de var.
Aziz Mahmud Rıza'da var.
Ya bırakın onu. Mevlana Halid-i Bağdadi Zülcenahenli şart koşmuş.
Ya.
İrşadı için. Hilafet ve irşat icazeti için. Hem zahiri ilimlerde mücaz olacak hem batını ilimlerde mücaz olmayan adama irşat icazeti vermiş. Tek kanatta kuş uçmaz diye.
Mesela İmam
İki kanatlı olması lazım. Bu Halidi tarikatının irşat anlayışıdır, temelidir.
Çok önemli görüyorum hocam.
Yani tabii.
Mesela İmam-ı Rabbani'de var bu. Yani şöyle anlaşılmasın. Zahiri diploma ariflik için mutlaka olmazsa olmaz değil. Elbette Cenab-ı Hak dilediği kullarına ümmilerden de nice arifler çıkarır. Fakat söz konusu olan başkalarına irşatsa, söz konusu olan toplumu da dönüştürmek, değiştirmek anlamında Allah'ın bir kullanacağı bir vasıta haline gelmekse, burada toplumun o yapısını okuyabilecek bir altyapının çok önemli olduğunu düşünüyorum. O zahiri ilim, batını ilimle birleşince sanki daha büyük bir kemal ortaya çıkıyor.
Bir defa bu Efendi Hazretleri'nde yani bu hukuktan kaynaklanan bir taraf demiz, siz de ifade buyurdunuz, o hikmet tarafı.
Evet.
Esasında bugünkü dille hukuk felsefesi diyorlar.
Evet.
Ve bugün bana göre hukuk felsefesi, yani ne demek hukuk felsefesi? Yasakların ya da emirlerin neden ve niçinleri, gerekçelerini bilmek.
Evet.
Hikmet dediğimiz bu. Bugün bizim buna ihtiyacımız var.
Hikmete ihtiyacımız var.
Aslında Sami Efendi Hazretleri'nin en fazla üzerinde durduğu işin suretine değil, siretine inerek, arka planına inerek esas o hikmetini ortaya koyarak insanlığı celbetmek, ikna etmek, irşad etmek.
Evet.
Ki bunu tefsirlerinde görüyoruz.
Evet efendim.
Tefsirlerde alenen görüyoruz.
Doğru hocam, doğru. Şimdi hocam bir de büyük şansı, bunlar biz şans diyoruz ama hakkın ona ihsanı, ikramı diyelim. Reisül Meşayih gibi bir döneminin büyüklerinden Muhammed Esad Erbili gibi derin bir zatla karşılaşıyor. Değil mi? Muhammed Esad Erbili hem Kadiri icazeti olan hem Nakşi icazeti olan.
Mevlana Halid-i Bağdadi'den itibaren 8 tarikattan mücazdır.
Öyle mi hocam? Halid, ben 2 biliyorum.
Yok, Halidiye şeyleri, bütün halifeleri 8 tarikattan icazetlidir. Ve her birisinden huzuruna gelen müridin tabına, meşrebine, fıtratına göre bir tarikatta irşad ederlermiş. Bu da burada esasında eskiden tarikatlar huzuruna gelen adamları şeyhler bakar, şeyhler insan sarrafı. Baktı mı onun kabiliyetini anlar. Ona dermiş ki bak sizin şeyiniz bize göre değil, siz filan şeyh efendiye gidin de oralara gönderirlermiş.
Evet.
Şimdi böyle bir imkan olmadığı için gelen adamı gönderecek yeriniz çok az.
Doğru.
Dolayısıyla adam gitmesin, buradan pek fazla istifade edemez ama hiç olmazsa burada kalırsa dışarıdaki pek çok kötülükten arınmış olur diyerek tutuyorlar.
Evet. Evet.
Ama bu mesela Esad Erbili Hazretlerinin de, Hacı Sami Efendi Hazretlerinin de bazı müridanına Kadiri tarikatı üzere irşad ettiklerini
doğru,
biliyoruz.
Doğru hocam.
Hatta artık bu Halidi tarikatında ne tek başına cehri zikir var, ne tek başına da hafi zikir var. İkisi de bir araya gelmiş, birleştirmişler.
Yani diyorum ki Hazreti
Câmiül Usul.
Tabii Hazreti Resul'ün o gönlüne ulaşırken Ebu Bekir Efendimiz'den ve Hazreti Ali Efendimiz'den iki alandan birden giriş var. Yani dolayısıyla bir mürşidin gerçekten kamil olması, mükemmel olması da önemli bir şey burada. Esad Erbil Hazretleri gibi bir tecrübeli bir mürşit. Bir de hocam Esad Erbil Hazretlerine bakıyorum. Mesela şiirlerine bakıyorsunuz. Niyaz-ı Mısri'nin neşesi var. Fuzuli'nin neşesi var.
Tabii.
Derin bir zat.
Müthiş.
Mektubatına bakıyorsunuz.
Müthiş.
Dehşet bir yani nesirde bir müthiş bir kabiliyeti var. Ama daha önemlisi demek ki son derece bir karizmatik bir etkinlik bir duruşu var Hazretin.
Ve ya gönüllere hükmediyorlar.
Gönüllere hükmediyorlar.
Ademciğim şimdi Evliyaullah'ın bak nazarı güneşin ham meyveyi olgunlaştırdığı gibi olgunlaştırır. Bunların öyle keskin ve feraset dolu nazarları var ki o nazara uğrayan adamın yani böyle bakırsa altına dönmemesi mümkün değil.
Yani,
o da kemallerinden kaynaklanıyor.
Bir de hocam yani öğrenebildiğimiz kadarıyla demek ki Sami Efendi Hazretleri onca altyapısıyla beraber nasıl tam bir teslimiyetle Hazretin huzuruna geldi ki çok kısa bir sürede 2 yıl gibi bir bazı rivayetlerde hadi biraz daha şey yapalım ama 28 yaşlarında Muhammed Esad Erbili gibi bir reisül meşayihtan siz icazetname alacaksınız. Yani bu yüksek bir kabiliyet olduğunu gösteriyor.
Evet.
Bir de belki hakikaten onda işte firaset buyurdunuz ya Muhammed Esad Erbili Hazretleri ağır imtihanlar geçirmiş, şehadetle öyle ümit ediyoruz, şehadetle Rabbin huzuruna varmış bir büyüğümüz. Ondan sonra o zor dönemde Sami Efendi gibi hocam bir zatın o cesaretle
o yükü taşıması ya, değil mi ya?
Bir de şimdi şöyle düşünün, o günün sistemi bakış açısına göre sizin büyüğünüz
İdam edilmiş.
Şehit edilmiş.
Evet.
Ve arkadaşlarınız, dostlarınız, birçok güzel insan şehit edilmiş. Ama siz diyorsunuz ki ben buradayım. Ve yola devam ediyorum diyorsunuz.
Meydan okumada
var
yani
aynı zamanda. Dehşet bir.
Cesaret de var, meydan okumada
meydan
var.
Meydan okumada yani. Var. Fakat hakikaten hocam bir de en önemli şey o zor dönemler 1940'lı yıllarla işte 80'li yıllar arasında nasıl çalkantılı bir dönem olduğunu biliyoruz tarihen. Bu dönemde sevenlerinin bile burnunu kanatmadan böyle bir evliya yetiştirmek nasıl bir tedbirdir, nasıl bir sanattır, nasıl bir basirettir, nasıl bir firasettir. Burada Sami Efendi Hazretleri'nin belki hocam işte orada hem Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfetmiş olduğu o kabiliyet, hem o hukuku iyi bilmesi, yani bir anlamda altyapıyı iyi bilmesi,
evet.
Hem de demek ki dokunuşları da son derece tesirli. Yani bakıyorum Sami Efendi Hazretleri'nin bakışıyla, dokunuşuyla ya da hocam buluşan kimselere bakıyorsunuz, çok farklı bir tat oluşmuş. O dönemin tabii taliplerinde de kalite var hocam. Yani iki yönlü düşünüyorum. Bir,
şimdi arayı bulsam izini diyor ya adam.
Evet.
Şimdi arayanlar bir ihtiyacı için arıyor.
Ya.
Aramada bir kıymet var. Bulduklarında da öyle bir
cevher
bağlanıyorlar
var.
Ki,
tabii.
Öyle bir bağlanıyor ki biz aradığımızı bulduk. Tabii bir de burada Efendi Hazretlerinin tarafından baktığınız zaman o da bu arayışı görüyor. Onların yüzlerinde bu samimiyeti görüyor, bu şeyi görüyor ve karşılıklı iki tane sevgilinin buluşması gibi bir şey.
Evet. Yani şöyle diyorum hocam. Herkesin kaçtığı böyle bir dönemde, takibe uğradığı bir dönemde bir insanın böyle bir mürşit arayışında bulunup bağlanması ondaki cesareti de gösteriyor. Evet. Artı sadakati gösteriyor. Yani iradedeki kaviliği gösteriyor. Dolayısıyla mürid sadık, mürşit de kamil olunca, mükemmel olunca o zaman bir bambaşka bir yetişme zuhur ediyor.
Sonra bir de şu ortaya çıkar. Hac Sami Efendi Hazretleri bir defa önce hiç konuşmamış haliyle bir defa.
Evet.
Etkilemiş. Herkesi imrendirmiş, gıptettirmiş. Ya. Mesela aynı saatte aynı yerden geçen millet saatini ona göre ayarlamış. Saatleri ayarlama enstitüsü gibi. Bir dakika ne bir gecikmesi olur ne erken gelmesi olur.
Ya.
Ve gerçekten de randevularına da böyle sadıktı. Biz Amerikalılarla bir randevulaştık. 10 dakika önce gittik, arkadaş dedi ki Amerikalılara göre randevuya önce gelmek de suç dedi. Ya sonra gelmek, biz sadece sonradan gelmeyi suç zannediyoruz. Hayır dedi. Gidelim ki uzaklaşalım. Ondan sonra tam dedikleri saatte orada olalım dedi. Bir de uzaklaştık. Tam saatte baktık. Biz oraya 3 adım kaldık. Onda da 3 adım kaldı. Geldiler adamlar. Aslında böyleydi.
Hocam Müslüman hassasiyeti esasen böyle olması
tabii,
lazım.
Tabii.
Allah razı olsun. Biz bu büyüklerin hayatlarından
sonra biz ziyarete gittik.
Bunu öğreniyoruz.
Efendi Hazretleri aşağıda bizi karşıladı. O zaman Bahçelievde'ydi, Erenköy'de.
Evet.
Asistanlar gittik. Ve orada dedi ki ulemaya hizmet ibadettir dedi. Biz asistanlarız. Hepimiz genç arkadaşlarız.
Allah Allah.
Aslında bize edep dersi veriyor.
Orada. Aslında hocam sizin ulema olacağınızı da keşfet ittiler, şey yapmışlar, ya, işaret etmişler.
Ya keşke, ya keşke. Ama o bize bir edep öğretiyor esasında.
Ya, tabii.
Sonra kendisi ikram etti. Hurmayı kendisi ikram etti. Ya biz utanıyoruz. 90'ın mütecaviz yaşlarında o zaman yani.
Evet.
Düşünebiliyor
evet.
musunuz? Ama işte o insanın muhatabını eziyor bir defa.
Elbette hocam. Elbette.
Bu da bir edep terbiye usulü.
Hocam hakikaten insan benliğini bir şekilde terbiye edip de işte bir hakkın tecellileri ya, onda zuhur etmeye ya, başlayınca evet. bakışı, oturuşu, kalkışı
şeysi,
değil mi? Her şeyi sizi
tabii.
dinlemesi,
tabii.
sizi karşılaması, bak her biri sizde etki bırakıyor
tabii.
yani. Çünkü tabii. her birinde nefsaniyet kokmuyor.
Evet.
Değil mi hocam?
Evet.
Yani nefsaniyet bulandırıyor çünkü. Suyu bulandırıyor yani.
Tabii.
Hocam Sami Efendi Hazretleri'nin eserlerinin eserleri de çok dikkat çekici. Yani baktığınız zaman gerçekten o dönemde ancak öyle mesajlar verebilirsiniz. Bir işte Hazreti İbrahim'i anlatıyor size. Putçuluğa karşı Hazreti İbrahim tevhid eri. Kur'an-ı Azimüşşan.
Hazreti Yusuf anlatıyor.
Hazreti Yusuf
şehvete
anlatıyor.
Karşı nasıl dik durulur onu anlatıyor.
Halid bin Velid'i anlatıyor.
Ya, cesaret ve celadet.
Ve dört halifeyi anlatmış mesela. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali efendilerimizi. Ashab-ı Kiram diye iki cilt kitap yazmış. Ve tefsirler, yani Kur'an'la bütünleştirme, ashabla bütünleştirme, yani Resulullah'ı sanki ashab neşesinde bir nesil yetiştirmenin
ya, o dönemin
bir bahçıvanlığı yani.
Üç tane burada Halidiye kolu var, hala da devam ediyor. Bir tanesi İsmet Efendi dergahı, ilk
evet.
İstanbul'da açılan Nakşi dergahı, Çarşamba, Gümüşhanevi dergahı, Kelami dergahı. İşte Kelami dergahı, Esad Erbili Hazretleri'nin.
Tabii.
Bunlar tefsiri ele almışlar mesela. Tefsirde biz şu Osmanlı'nın çözülüşünü tefsir vadisinde durdurabilir miyiz? Geliyorsunuz Gümüşhaneli dergahı, onlar hadiste
almışlar. Almışlar. Evet.
Efendim öbür taraftan gelmiş Çarşamba dergahı hukuku, İslam hukukunu, fıkhı ele almış. Cerrahi tekkesine bakıyorsunuz, o tekkeyi, tekke musikisini ele almış. Sanki
iş bölümü yapmışlar.
Bir aralarında diye. Böyle bir iş bölümü yapmışlar ve birbirlerinin sahalarında da hiç müdahil olmamışlar. Yani. Ama demişler ki ya biz bu vadide eğer görevimizi yaparsak Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz.
Evet, evet hocam. Sami Efendi Hazretleri'nde dikkatimi çeken bir diğer husus anlatıyor işte Musa Efendi hocam. Diyor ki her bayram istisnasız şu zatlar ziyaret edilirdi diyor. İşte Sarıyerli Nuri Efendi, Esad Efendi'nin dergah arkadaşı. Geçiyor oradan Beşiktaşlı Fuat Efendi, müftü hocam, ilmiyeden. Devam ediyor Çarşamba'da Alaaddin Efendi.
Ya.
Mehmet Zahit Kutku Efendi. Hocam
ya.
Bunlar Şefik Arvasi Efendi Sultanahmet'te.
Ya.
Ve devam ediyor. Silistre'de Süleyman Hilmi Efendi diyor.
Evet.
Şimdi bakıyorsunuz bunların her biri farklı meşrepler. Ve bir sizin bir yani tanınır olduğunuz bir alan var. Siz de bir şeyh efendisiniz. Ama fiilen her bayram ziyarete gidiyorsunuz. O zatlar derlermiş ki ya, bizi mazur görün. Biz size iadeye ziyaret yapamıyoruz deyince efendim ziyaret bizim vazifemiz dermiş.
Ya.
Yani hakikaten aslında sadece hocam bugün kanaat önderlerinin birbirlerini böylesi hasbi ziyaretleri söz konusu olduğunu düşünün. Yani Sami Efendi Hazretleri'nin açtığı o sünneti diyelim. Hep beraber yaşandığını düşünün. Nasıl bir ümmette kardeşleşme meydana gelir?
Yani şimdi Ademciğim,
bu önemli bir şey.
Bu çok güzel. Sözünüzü balla keselim. Sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım. Şimdi kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Değerli İnşallah dinleyicilerimiz, Adem Bey'in bu güzel sohbetini balla keserek ikinci bölüme gelmek üzere izninizi istiyoruz ama kulağınız ve gönlünüz yine de bizde olsun. Evet Ademciğim, şimdi bu Efendi Hazretlerini ziyarete etmek bizim görevimiz derken gösterdiği tevazu var ya, o tevazu herkesi etkiliyor. Herkesi
evet,
etkiliyor.
Evet efendim.
Mesela konuşurken bağırarak çağırarak konuşmazlar. Ama öyle ses tonunu öyle ayarlıyor ki siz çok dikkatli dinlemeniz lazım. Çok dikkatli dinlediğiniz zaman da söylenilen her nasihat böyle şuur altınıza çakılıyor. Çok dikkatli dinliyorsunuz. Dikkat etmediğiniz zaman kaçırıyorsunuz çünkü.
Evet.
İpin ucu gidiyor. O yüzden bunların hepsinde gerçekten örnek alınacak şeyler var bizim için.
Hocam bilemiyorum, siz tasavvuf hocası olarak da hakikaten yanlış ifade edersem düzeltirsiniz. Şunu görüyorum. Bir insanda hal arttıkça, manevi derinlik arttıkça hem söz azalıyor hem ses tonu düşüyor.
Evet.
Böyle bir şey var ya. Yani. Çünkü evet, sanki buyurduğunuz gibi hem söz demek ki cevamiül kelim olmaya doğru yaklaşıyor. Yani özleştikçe özleşiyor. Lüzumu kadar konuşuyor.
Ya bağırdığınız zaman enaniyet kokuyor ya.
Bir de tabii, sesi
hani tabii işte, enaniyet kokuyor. Tabii. Bunda zaten enaniyeti yok etmişler.
Yok etmişler.
Yok ettikleri için zaten bu kadar etkili oluyorlar. Bakışları etkili. Mesela ben Hacı Mehmet Efendi Hazretleri'yle Hacı Sami Efendi Hazretleri'nin birbirlerinin bir ziyaretinde bulundum. Bir 15 dakika falan hiç konuşmadılar. Çok nadir.
Ya. Bakın hocam işte. Hocam şimdi mesela peygamberimizle ilgili aleyhissalatü vesselam diyor ki peygamberle izâ nâceytüm diyor. Necva kelimesi malum bilirsiniz. Fısıltı halinde konuşmak. Adeta gizli, özel konuşmanın adı. Siz, sanki peygamberle konuşurken böyle konuşun gibi bir edep var orada.
Öyle tabii canım. Artı,
o zaten var.
Fevka savtin nebi tabii.
O işte peygamber varisliğine doğru kul yaklaştıkça Allahu alem o edep hali daha da artıyor. Yani Sami Efendi ile ilgili anlatılan mesela sükutu çok uzun bir zattı diyor. Musa Efendi anlatıyor. Diyor ki mesela buradan diyor Konya'ya kadar gidilirdi. Lüzumlu olan 3-5 cümlenin haricinde cümle duyulmazdı Hazretten diyor. Dizüstü otururmuş arka koltuğa hocam. Böyle işte namaz vakitlerinde burada duralım. Bir abdest tazeleyelim diyelim her neyse. Bu cümlelerin haricinde cümle duyulmazdı diyor. Nasıl bir sükut? Şöyle diyelim. Sükutun derinliği. Sükutun derinliği Sami Efendi Hazretleri'nde çok hissedilen bir şeymiş. Dolayısıyla bazen hocam bir kitapta okumuştum, çok hoşuma gitmişti. Diyor ki sözün muhtevasından diyor istifade edilir. Ama diyor sükut söz konusu olunca hele hele sükut eden zat merkez şahsiyetse onun zatı emilir diyor. Bakın zatı emilir. Yani şahsiyet transferi sözden çok sükutla gerçekleşiyor. Sanki Sami Efendi Hazretleri'nin terbiye metodolojisinde, usulünde o sükut onun sevenleri tarafından adeta şahsiyetinin emilmesi şeklinde hocam bir şekilde tecelli etmiş.
Doğru.
Çünkü öbür türlü sese, söze dikkat kesiliyorsunuz. O da önemli.
Evet.
Bir şey öğretmek için mutlaka lüzumu kadar konuşacaksınız.
Ama zaten şimdi hal eğitiminde, hal eğitiminin de bir metodu var.
Metodu var tabii.
Yani siz kal ilmini sözel ilimleri sözlü olarak alırsınız üstattan, hocadan, öğretmenden. Ama bazı ilimlerde söz yetmez. Bu işin teorisi yetmez. Pratiği lazım. İşte tıp gibi kadavraya ihtiyaç var. Fizik, kimya gibi laboratuvara
elbette,
ihtiyaç var.
Elbette hocam.
Fakat bir de hal ilmi var. Ya bu sözün sükut ettiği yer.
Ya doğru hal değil
ilmi.
Mi hocam?
Peki hal ilmi nasıl öğrenilir? Ehli hal ile hem hal olunarak elde edilir. Aslında bize hal eğitimi vermeye çalışıyor.
Evet.
Üstad, hal eğitimi. Ve bizim sükutumuzdan bir şey anlamayan sözümüzden de bir şey anlamaz.
Evet efendim.
Bu hal eğitimi hocam, var ya, bu bulaşıcı bu.
Bulaşıcı.
İmam-ı Gazali diyor ki hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değil. Haller bulaşıcı. Sirayet öyle ediyor. Etkin bir kişilik ve kimlik var ki etrafını aldıkları kişilere etkiliyor.
Evet.
Ve ona benziyorlar. Fizik olarak da ona benziyorlar.
Zamanla benzişiyorlar.
Evet.
Hocam mesela Musa Efendi'nin anlattığı bir konu var. Tespiti yani daha doğrusu. Diyor ki bazı mürşitler diyor şunu şöyle yapın bunu böyle yapın diye sürekli ikaz ederler diyor. Fakat diyor üstadımızın ağzı kilitli diyor. O diyor bizler de etrafında sevenlerinde bir eksik gördüğü zaman diyor hemen Rabbi ile kendisi arasındaki ilişkiye dönerdi diyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla keremiyle de diyor o görülen hata biiznillah diyor Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ortadan kalkardı diyor. Hatta bir şey anlatıyor kendisi. Biz diyor bir ara diyor Ramazan umresine gittik diyor. Sami Efendi üstadımızla diyor. Üç katlı bir yer kiraladık diyor. Üstadımız diyor hani yaş ileri olduğu için onu zemin kata diyor yerleştirdik. Fakirleri üçüncü kata yerleştirdim diyor. Derken Ramazan Şerif başladı diyor. İşte sahur vakti diyor baktım kapı çaldı diyor benim kapım çaldı diyor. Bir açtım diyor Sami Efendi elinde tepsiyle diyor. Şimdi validemiz de diyor sahur hazırlamışlar bizi de düşünmüşler. Biz çok mahcup olduk diyor. Efendim biz size hizmet için geldik lütfen böyle yapmayın diye. Ama diyor engellemenin imkanı yok. İkinci gün böyle hemen diyor baktım çaresiz. Hemen diyor bir zil yaptırdım diyor. Efendim madem mutlaka göndereceksiniz. Hiç olmazsa zile basın fakir gelip alayım dedim diyor. Zile basıyordu diyor. Ben hemen fırlıyordum diyor. Hazırdım diyor. Fakat diyor ikinci katta buluşuyorduk diyor. O da o anda çıkıyormuş mübarek. Şimdi hocam Musa Efendi gibi bakınız. Musa Efendi gibi İstanbul beyefendisi bir insan. Varlıklı bir insan. Zengin bir insan. Kabiliyetli bir insan. Karakterli bir insan. Bu insanı nasıl teslim almış Sami Efendi Hazretleri. Bakıyorsunuz işin özünde böyle bir tevazu, böyle bir samimiyet, böyle bir olgunluk var. Hakikaten işte sözsüz, hani diyorlar ya dil dudak depremeden söz anlayan gelsin diye, sözsüz anlaşabilen, sözsüz eğitim verebilen böyle bir manevi kimlikler, kişilikler bunlar yani. Sami Efendi de bu çok bariz yani bunu açıkça her anlatan, her evet, gören bunu anlatıyor.
Adem diyor, şimdi gelelim. Tabii yani şimdi Hacı Sami Efendi Hazretleri gibi gönül sultanlarını bizim anlamamız zor. Anlatmamız daha da zor.
Elbette ama. Hocam.
Evet, ama hocam. Yine de şimdi o Pınar'dan feyz almış, beslenmiş. Hacı Musa Efendi Hazretleri. Bir de üstadımızı bir de yad edelim. Bu şey değil. Sohbetin kalan bölümünde. O da İşte Hacı Musa Efendi Hazretlerinin gölgesidir.
Tabii.
İşte Esad Erbili Hazretlerinin gölgesidir. Belki de torunudur. Yani eğer oğul Esad Hacı Sami Efendi Hazretleri ise Musa Efendimiz de torundur. Dolayısıyla biraz da
Musa Efendi'den bahsedelim.
Onu anlatalım.
Evet. Hocam Musa Efendi 1917-1999 yılları arasında bir ömür sürdü. Aslında 20. yüzyılın hem Osmanlı başlangıcı, Osmanlı'da doğmuş diyelim. 99'da vefat etmiş. O Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e geçişteki bütün hadiselerin içinde gelmiş bir zat. Yani Musa Efendi Hazretleri de. Fakat Sami Efendi'de var olan o aile asaleti Musa Efendi'de de var. Bakıyorsunuz. Yani Topbaşzadeler.
Bak şimdi Ahmet Kutsi Efendi.
Ya.
Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin Konya Hulefası'ndan. Ahmet Cevdet Paşa anlatıyor. Konya'da hiçbir mesele, anlaşmazlık mahkemeye gitmez. Ahmet Kutsi Efendi'nin evinde halledilirdi diyor. Miraslar orada hallediliyor, boşanmalar orada hallediliyor. Anlaşmazlıklar orada hallediliyor. Sanki bir, bugün ombudsman mı diyorlar, toplumun esas
evet.
Nirengi noktası. Böyle bir, oradan geliyor.
Çözüm adresleri gibi
tabii,
değil mi hocam?
Oradan geliyor.
Çözüm
evet.
adresleri gibi. Evet. Şimdi bu aile tabii hocam Müslümanlar tarafından seviliyor. Neden? İhsan erbabı. İhsan ehli bir aile, Topbaş ailesi. Daha çok Müslümanların, gariplerinin, kimsesizlerinin, talebelerinin hamisi olmuş bir
ya
aile.
Ya bakın ben bir şey anlatayım size.
Evet.
Ahmet Hamdi Topbaş vefat etmiş.
Babası yani değil mi?
Nuri Efendi, Hacı Nuri Topbaş'ın babası.
Evet yani Musa Efendi de babası hocam.
Hacı Musa evet. Efendi'nin de babası. Fakat Sahra-i Cedid'de yer yok. O zaman tutmuş Nuri Topbaş'ı. Allah rahmet eylesin abisi, üstadımız. Evet. O gitmiş o zaman orada 2800 metrekare bir adam zerzevatçılık yapıyor. Orayı almış, belediyeye bağışlamış mezar yeri olarak ve Ahmet Hamdi Efendi oraya defnedilmiş. Aradan zaman geçiyor. Bu 1944'te olan hadise. Mustafa abi, rahmetli bizim İbrahim Çağlar, bana o getir. Dedi ki ya, Mustafa abi söyledi, şu Sahra Cedid'de bak bizim aile kalabalık. Artık orada yer de yok. Bize bir toplu bir mezar yeri bulun diye. O da bana geldi söyledi. Ben dedim gidip bir konuşalım dedim. Gittik o koruculara. Selçuk Hoca için zor aradık, yer bulduk biz rahmetli Selçuk Eraydın Hoca için. Sonra korucu yok dedi. Bu sefer ben gittim bizzat Sahra-i Cedid'e. Sonra baktım orada bir yer var ya, çukur. Korucuya dedim ki bu ne burası? Burası dedi havuz. Buraya gömü yapılmıyor mu? Yapılmıyor. Ha, o zerzevatçılık yapan adam var ya.
Evet.
O adamın suyu dolduruyor oradan diğer havuzlara para Allah transfer Allah. Şey su transfer ettiği yer. Orası boş. Dedim kardeşim orayı alıyoruz. Bak 44'te alınan. Ben bunun şeylerini falan çıkarttırdım. Belediye bağışlanmış. Aradan yıllar geçmiş. Yıllar sonra orayı Cenab-ı Hak saklamış ve tekrar satın aldık biz orayı belediyeden. Tayyip Bey de o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Zannediyorum 17 tane mezar çıktı o şeyden.
O
havuzlar. O hiç kullanılmamış.
Orası. Allah Allah. Bak,
bir kişilik yer yoktu. Cenab-ı Hak nasıl saklamış. Bu da bir himmet işi.
Yani. Tabii tabii. Yani şöyle ifade edeyim hocam. Temiz bir ailede doğmuş. 1917'de babası İstanbul'a geliyor işte. Erenköy semtine yerleşiyorlar. Hatta başlangıçta Laleli'ye yerleşmişler. Bakmış ki orada ahlaki anlamda bir çözülme var. Babası getirmiş Erenköy'e. Erenköy'de o zaman daha çok tabii seçkin bir ailelerin oturduğu bir muhit. Yani Musa Efendi Hazretleri, hocam babası hassas bir insan Ahmet Hamdi Efendi. Son derece dindar, efendim Müslümanların derdiyle dertlenen bir insan. Ve çocuğunu tabii okutmuş. İlkokulda, daha sonra diyor ortaokula gittik diyor. Sonra diyor liseye yazıldık diyor. Babam diyor baktı diyor lisede de diyor Allahsızlık öğretiliyor insanlara diyor. Çekti aldı diyor. Çekti aldı ama yine boş bırakmamış. Mesela Elmalı Hamdi Yazır hocası olmuş hocam Mustafa Efendi Hazretleri'nin. İşte Mustafa Asım Yörük diye bahsediyor böyle bir zat. Bahçıvan tutmuşlar evlerine. Bahçıvan, görüntüde bahçıvan, hakikatte hoca. Bunlara ders okutmuşlar. Yani Tahirül Mevlevi'ye bir yıl devam ettim diyor. Bekir Akif Efendi'nin hadislerine devam ettim diyor. Bir altyapı oluşmuş Musa Efendi. Bir de çocukluğundan beri ilim erbabına, irfan erbabına karşı meylim vardı diyor. Onlar da diyor fakirin bu meylini gördükleri için diyor meclislerini alırlardı diyor. Böyle bir zat yani Musa Efendi Hazretleri. Ve son derece titiz. Bir İstanbul'da tamamen hayatı geçmiş. Aile Erenköy'de yaşamış. Az çok bir İstanbul beyefendiliği hocam zaten oralarda yaşanıyor. Hatta bir eserinde 60 yıllık edep farkı diye Erenköy'ü anlatıyor da yani o zaman diyor o zamanın külhan beylerindeki edep bile diyor şu anki diyor hani okumuş yazmış birçok insanda görülemiyor maalesef diye üzüntüsünü dile getirirdi. Nezaket, o zarafet hocam, o tertip düzen hassasiyeti, saata riayet hassasiyeti, Sami Efendi de neyse Musa Efendi de aynısı olmuş. Esas tabii Sami Musa Efendi'nin o yetişkinlik dönemleri 1950'li yıllara kadar zaten temiz bir ailede olduğu için tertemiz gelmiş, yetişmiş de. Fakat esas onun hayatını değiştiren, dönüştüren 1950'li yıllarda Sami Efendi ile buluşmuş, 56 yılında talebesi olmuş. 1956 yılında intisap etmiş Sami Efendi Hazretleri'ne. Nasıl bir bağlılıksa hocam. Gölge gibi ayrılmamış.
Ama her şeyim değişti diyor.
Tabii her şeyim değişti diyor.
Arkadaşlarım değişti, sevdiklerim değişti, sevmediklerim değişti diyor.
Hatta nasıl bir şeydir yani diyor. Bana bir şey söylemediği halde Sami Efendi diyor. Fakir diyor, ayak ayak üstüne atmayı çok severdim diyor. Kolonya kullanmayı da severdim diyor. Fakat diyor Hazretle tanıştıktan sonra diyor o bana bir şey söylemediği halde diyor ne ayağımın üstüne gitti ne bir daha kolonyaya elimi sürebildim diyor. Yani böyle bir değişim, dönüşüm. Hatta tanıyan işte Ahmet Topbaş Bey anlatır. Biz diyor amcamızı tanıyamaz olduk diyor. Yani yemesi değişti, içmesi değişti, yürümesi değişti, oturması değişti. Her şeyi değişti. Hayata bakışı değişti. Her şeyi değişti. Tasavvuf herhalde hocam işte böyle doğrudan bir gönül açısı olduğu için İçeride bir irade oluşuyor. İçeride bir yanma başlıyor herhalde. Ondan sonra o ateş diyelim bütün vücudu, bütün davranışları sarıyor. Böyle bir şey. Yani Musa Efendi Hazretleri bir de kendisi hocam müthiş bir organize bir insan. Fakir onun hakkında kişisel organizasyonu tam bir insan derim. Kişisel organizasyonu tam. Mesela ailesine yeteri kadar vakit ayıran bir insan. Böylesi şeyh efendilerin...
Mesela haftada ikiden fazla sohbet yapmıyor.
Yapmaz tabii.
Ailenize de, çoluğunuza, çocuğunuza da fırsat.
Hatta şu cümle ona aittir hocam. Bir insan insaniyete ve İslamiyete hizmet ediyorum diye aile hukukunu ihmal ederse der zalimlerden olur der.
Ya.
Yani şimdi evet. Bakıyorsunuz öyle bir akraba ilişkileri var ki hocam 7'den 70'e aile büyük bir aile. Aileye dahil olan gelin hanımlardan tutunuz aileye yeni doğan çocuklara varıncaya kadar gündeminde. Yani ailenin hanımlarının eğitimi gündeminde. İşte ailede bir vefat oluyor. Mesela Abidin amcanın yaşadığı bir hadise var. Onu o oğlunu kaybedince hocam 20'li yaşlarda ya. Allah ona da rahmet eylesin. Abim diyor, Musa abim diyor, bize bir hafta yengemle beraber diyor misafirliğe geldiler diyor. Yani diyor beraber namaz kıldık, beraber diyor efendim yemek yedik, bize sohbet ettiler. Bir hafta sonra da hadi sizi bir umreye gönderelim dediler, bir de umreye gönderdiler, tedavi olduk diyor. Ya. Şimdi bakıyorsunuz her seviyedeki insana doyurucu bir ilgi gösteriyor. İşi sadece bu mu? Bakıyorsun sanki Hazret'in sadece ailesine kilitlenmiş birisi zannediyorsun o pencereden bakınca. Ama diğer pencereden bir bakıyorsun hocam Konya'daki sevenini de doyuruyor, Van'daki sevenini de doyuruyor. Nasıl bir şey?
Tabii şimdi Hacı Musa Efendi Hazretleri'nin en önemli tarafı belki de. Evet. Varlık içerisinde bütün dünya malını nasıl rızayı bari uğrunda bezlettiğinin örneğidir.
Doğru.
Ve burada bütün şey ve mimma razaknahum yunfukun sırrına mazhar olmuş. Biz Allah'ın bize verdiğinden veriyoruz. Kendi cebimizden vermiyoruz derdi hepsi.
Evet. Yani Musa Efendi ile ilgili şey. Fakir Reddi hocam. Derim ki şehir evliyası derim.
Ya. Şimdi, çarşı evliyası.
Çarşı evliyası. İyi ki hocam bu dönemlerde böylesi zatlar var. Yoksa İslam'ın o güzelliğini biz yaşanır bir şekilde gösteremezsek
yani bir zaten bak,
ütopyadan ibaret kalır.
Siz dediniz ya kişisel organizasyon yani, diye.
Evet.
Mesela bir yolculuk çantası ama şöyle bir şey var. Orada yolculukta ne lazım oluyorsa orada yazılı. Çıkmadan zaten her zaman hazır oluyor da. Bakıyorsunuz kontrol ediyor bundan eksik var mı yok mu?
Evet.
Eksik varsa çıkmaz böyle bir şey. Her şeyi tertip düzenli. Hatta böyle bir sohbete teşrif ettiler. Tabii bizim bir arkadaşımız da tuttu. Bir şey pardüsünü aldı. Boyun atkısını aldı. Ve astı. Fakat biraz yamuk oldu şey. Pardüsü de yamuk. Şeyde boyun atkısı da yamuk. Kendisi bizzat kalktılar. Bir defa aldı öyle.
Düzelttiler.
Oraya öyle astı ki şeyi iki ucu da aynı eşit. Çiviye takarken. Hatta onun orada bir şey var zaten. Askılık yapmışlar. Onu taktı. Bir de göstere göstere yapıyor ki bak siz de böyle yapın.
Öğrenin.
Sonra şeyi aldı boyun atkısını. İki ucunu bir getirdi. Ondan sonra böyle çenesinden ütüler gibi öyle büktü. Şöyle dört dörtlük pırıl pırıl getirdi rahlenin üstüne koydu. Sonra bir Kurtköy'de Tuğba Kız Kur'an kursunu ziyarete gittik biz o zaman. Şimdiki üstadımız da var. Girdik yataklar düzenli tertemiz. Fakat bir bölüme geldik ki daha yataklar düzeltilmemiş. Niye bunlar düzeltilmemiş? Efendim işte görevli hanımlar düzelterek geliyorlar. Ne dedi? Kız Kur'an kursunda kızların yattığı yatakları, odaları, kızlar değil de görevliler mi düzenli? Olmaz öyle şey dedi.
Ya.
Bunlar bizzat kendilerine düzeltin. Bunlar burada alışmazlarsa yarın evlerinde de bir geleni mi bekleyecekler dedi.
Evet.
Böyle bir evet. Hayatın içinde.
Hayatın içinde. Ya. Bir de hocam hakikaten kendileri de ifade ediyor. Bazıları zannederler ki diyor Allah dostları dünyayı işlerden anlamazlar. Tam tersine diyor. Çok güzel anlarlar ama sehli mümteni olarak diyor adeta. Kolayca herkesin anlayamayacağı bir şekilde onu organize ederler. Ve Musa Efendi aynı zamanda kurucu bir insandı hocam. Mesela diyelim ki bizim Hüdayi Vakfı'nın kuruluşunda ilk maya Musa Efendi. Osman Efendi'yi görevlendirerek bir vakıf.
İlk sermayeyi koyarak.
İlk sermayeyi tabii.
Aynı zamanda bir gayrimenkulü bağışlayan da kendisidir.
Bağışlayan da kendisidir. Evet. Hadi yürüyün bakalım demiş. Evet. İşte Altınoğlu hocam Erkam yayınlarını kuran Musa Efendi Hazretleri'dir. Yani demiş ki üstadın eserleri basılması lazım diye. Sami Efendi Hazretleri'nin eserleri basılması lazım diye yayın evini kurduruyorlar. Bir dergi çıksın diyorlar. Altınoğlu çıkarıyorlar. Yani dönemin ihtiyaçlarını doğru okuyarak hocam doğru okuyarak ve müesseseler oluşturuyorlar. Yani onun zamanında atılan tohumlar elhamdülillah bugün büyüdükçe büyüdü, bereketlendikçe bereketlendi. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle.
Elhamdülillah işte bugün yani Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın geldiği noktaya bakın. Ve bu gerek Hasan Efendi Hazretlerinin, gerek Hacı Musa Efendi Hazretlerinin, gerekse Esad Erbili Hazretlerinin gölgesi bizim üstümüze düştü. Hani şey var ya, bu Osman Gazi bir rüya görmüş, göbeğinden bir ağaç çıkıyor.
Evet.
Ondan sonra işte büyüyor, büyüyor, bütün cihanı kaplıyor ya. Aynı o şekilde. Şimdi onların gölgesi bugün bir sürü garibanı örten bir şefkat yorganı.
Elhamdülillah.
Bu ta yurt içinde, yurt dışında bir sürü müesseselerin efendim yapılmasının ve bugün bütün toplumun dertlerini kucaklamasının merkezi olmuş. O yüzden ben size çok teşekkür ederim.
Estağfurullah burada, hocam, biz teşekkür ederiz.
Yani bu iki tane bir güzel üstadımızı biz burada anma fırsatı verdiniz. Dinleyicilerimize de onları ne kadar anlatabildiysek inşallah verimli olmuştur.
İnşallah efendim. Biz teşekkür ederiz.
Değerli dinleyicilerimiz, böyle bir güzel sohbeti Adem Bey'in sözünü balla keserek noktalıyoruz. Ama yine gelmek üzere, şimdilik size Allah'a ısmarladık diyoruz. Rabbim iftarınızı mübarek kılsın. Kalın sağlıcakla.